Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Merhaba sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'tesiniz. Veri Maç programıyla daha karşınızda olacağız. Saatlerimizde 14.06'yı gösteriyor. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Sevgili dinleyicilerimiz, Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmaları da dün oynanan iki maçtan sonra sona erdi. Vallahi acayip bir maç oldu. Öncelikle bunu söyleyelim. Çünkü 7 maçta toplamda 34 gol izledik. 3-3 ile biten maçlar var. 4-2 ile biten maçlarımız oldu. 5-3 ile biten müsabakalarımız oldu. Bol gollü bir 31. haftayı geride bıraktık Süper Lig'de. Bunun sonucunda da puan tablosunda çok bir değişiklik olmadı. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe puan kaybetti ve aradaki 6 puan farkı korundu. Galatasaray'ın puanı 70, Fenerbahçe'nin 64, Beşiktaş'ın ise 62 puanı var. 3. sırada maç fazlasıyla. Şimdi öncelikli olarak dünle başlayalım isterseniz. Serhat abiye döneyim ilk olarak. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla başlayalım. 3-3 bitti. Çılgınca bir maçtı. Goller oldu, tartışmalar oldu. İşte penaltıydı değildi derken böyle bir maçı izledik biz Kadıköy'de. Neler diyecek, hangi notları almış bir öğrenelim.
Valla çok tartışma olmadı aslında ya. Yani böyle bir enteresan bir maçtı. Fenerbahçe iyi başladı. Aslında sıradan bir futbolla başladı. Ama hani iki golle bunu şey yaptı. İyiye doğru gideceğiz derken bir anda İstanbulspor coştu. Ama ne coşmak yani. İnanılmaz bir futbola doğru sardırdı ve durumu önce 2-2'ye, ardından Fenerbahçe tekrar öne geçti 3-2 ile, sonra tekrar 3-3'e getirdi. Maçın adamı kimdi, kimlerdi filan diye soracak olursak valla çok bariz bir şekilde Arda inanılmaz goller attı ve inanılmaz bir futbol sergiledi. Ama hani her hafta söylüyorum, bu hafta da onu söyleyeceğim, Ener Valencia yine olmayan bir gol yarattı. Ya gerçekten de inanılmaz bir asist yaptı. Hani asist değil, bayağı gole giden bir şey yaptı. Ama karşı taraftan da İstanbulspor'dan da Etemi ve özellikle de o Friday Eze inanılmaz futbolcular. Yani çok çok enteresan bir oyun çıkarttılar ortaya. Hani İstanbulspor niye 15. sırada sorusunu sorup durduk. Tartışma anlamında şuna girmek istemiyorum ben. İstanbulspor hani çok yani teknik direktörü çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki ya bizim rakibimiz Fenerbahçe değil, Giresunspor dedi. Gelecek hafta yapacağımız Giresunspor maçını daha çok düşünüyorum dedi. Herkes bunu vay Fenerbahçe yatacak şeklinde dile getirdi ve öyle anılmasını istedi. Ama alakası olmadığını zaten maçta gördü. Umarım bunu söyleyenler utanmışlardır. Bir sürü insan da tweetini ve ekşi sözlükten mesajlarını sildi bundan sonra. Ama söylediği şöyle enteresan bir şeydi. Ya Fenerbahçe isterseniz 8-0 yenin ya da 10-0 yenilin. Gelecek hafta oynanacak Giresunspor İstanbulspor maçı çok daha önemli. Çünkü birbiriyle oynayacak takımlar. Çünkü 15. İstanbulspor, 16. Giresunspor. Hani bunu da bir not olarak verelim. Maçla ilgili yorumları ilerleyen dakikalarda yine sizlere vereceğim.
Tamam, Çağlar'a dönelim. Ya bu maç nasıl 3-3 bitti ben anlamıyorum. Şimdi şöyle istatistiklere bakıyorum. Toplu oynama %73'e 27 Fenerbahçe'de. Toplam şutta 15'e 7 yine Fenerbahçe'de. Gol beklentisinde 1,89'a 1,39 yine Fenerbahçe. Rakip ceza sahasında topla buluşmalarda aynı şekilde 31'e 12 Fenerbahçe üstünlüğü var. Pasa bak, 659 pas denemesinde 584 isabet. İstanbulspor'da da 241 denemede 165 isabet. Yani 584 pas yapıyor Fenerbahçe. Buna karşılık rakibin pas sayısı da 165 ve daha birçok bu örneği de verebilirim. Ama bu maç 3-3 nasıl bitti ben anlamadım. Sen anladın mı?
Anlayamayız çünkü o takım Fenerbahçe.
Değil mi aslında?
Yani Fenerbahçe hakikaten bu Fener kanser eder diyorlar ya. Ya Galatasaray puan kaybetmiş. 3-3 bitmiş, berabere kalmış. Haftaya Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Tabii ya.
Eline böyle bir fırsat geçmiş ligin sonlarında bir takım. Büyük eksikleri var bu takımın. teknik direktör değiştirmiş. Ya rahat rahat yani 2-0'da öne geçmişsin. Hani her şey Fenerbahçe'nin o kadar lehine ki. Hı hı. Bu lehi aleyhe nasıl dönüştürebilir Fenerbahçe? İşte böyle dönüştürebilir. Jesus'la dönüştürebilir. Bu işi Jesus'tan başka dünyada kimse yapamazdı. Hakikaten bakıyorsun yani Fenerbahçe'de forma adaleti yok. Oyuncuların form durumları çok düşük. Jesus'un zaten Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'ye aidiyeti sıfırlandı. Evet. Adeta Fenerbahçe intihar etti. Hı hı. Başka bir şey söylemek istemiyorum.
Yani daha nasıl bir fırsat sunulabilirdi size değil
İnanılmaz,
mi?
İnanılmaz. Yani rakibin kaybetmiş. Haftaya Beşiktaş derbisine çıkacak. Beşiktaş inanılmaz formda. Rakibin bir o kadar formunu kaybetmeye başlamış. Hı hı. Yeneceksin, geçeceksin ve arkana yaslanıp derbiyi bekleyeceksin artık. Ya bilmiyorum Fenerbahçe niye böyle. Yani çok Fenerbahçe'nin geldiği yer çok üzücü. Jesus'un inadı çok üzücü. Yani bakıyorsun geçen haftanın Başakşehir maçının en iyi oyuncularından İrfan Can'ı kesiyor. Hı hı. Ne sebeple kesiyorsun? İsmail'i izledik. Çocuk takır takır top oynuyor. İsmail'i ligin ilk haftalarında oynattı. Çok uzun bir süre yok. Evet. Arda Güler gibi birinden yararlanmadı haftalarca. Bas bas bağırdı millet de öyle giriyor kadroya. Hı hı. Yani Allah'tan Pedro'yu, geçen haftanın yıldızı Pedro'yu takımda tuttu da kesmedi de. Biz de ya sonunda dedik yani. Hı hı. En azından hı hı. adaletli bir karar verdi. Samet çok fazla hata yapıyor.
Çok
fazla. Görmemesi gereken kartlar görüyor. Bilmiyorum, Fenerbahçe'nin hali harap gibi geliyor.
Serhat Ayan, yeniden döndüm sana. Şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin bu ligde puan durumuna bakıyoruz. Son sıralarda yer alan takımlar var. İstanbulspor, Giresunspor, Ümraniyespor. Bu üçüne 7 puan kaybettiğini gözlemliyoruz. İstanbulspor'la son olarak 3-3 berabere kaldı. Ondan öncesinde Giresunspor'a 2-1 kaybetti ve yine bir başka İstanbulspor ekibi Hangi Kredi Ümraniyespor'la da 3-3 berabere kaldı. Acaba oyuncu bazında tek tek mi bakmak lazım sorunların kaynağına, yoksa takım olarak genelinde kenar yönetimde mi bir problem var esas? Ne düşünürsün?
Valla yani dünkü maçla Beşiktaş maçını yan yana getirip bakalım isterseniz. Şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Beşiktaş 10 kişi kalmıştı ve 4-1 yendi Fenerbahçe'yi. Nasıl yendi? Beşiktaş'ın bir tane oynama şansı vardı. Kontratak futbolu. Ve o kontratak futboluna karşı Jesus hiçbir şey yapmadı. Şimdi dünkü maça bakıyoruz. Demin istatistikleri sen söyledin işte. Yani %27'ye %63, 73 falan. Böyle saçma sapan istatistikler. Yani hani akıllara zarar istatistikler. Dışarıda evet. Maçın sonucunu bilmeyen bir adamın abi bu maç 7-0 bitmiştir falan diyeceği istatistikler. Ve adamların oynaması gereken bir tane futbol var. Zaten oyuncuları da ona yönelik oyuncular. Hani şöyle bir hızlıca baktığınızda görürsünüz. Friday Eze olsun, işte Kerem olsun, Roko olsun, Etemi olsun. Hepsi kontrata. Tam başka oyun çok fazla bilmeyen, hani geriye çekilip hızla ileriye doğru koşan adamlar. Zaten pas sayıları falan da bunu gösteriyor. Kapanıyor, kapanıyor. İleriye vuruyor, uçuruyor topu ve şey yapıyor. Yine aynı yerden puan kaybetti Fenerbahçe. Yine kontra atağa karşı bir planı olmadığı için kaybetti. Ki yani top tutacak oyuncular o kadar fazla ki Fenerbahçe'nin. Hani baktığımızda yedekleri saymıyorum ya, sahadaki oyuncular. Mert top tutar, İsmail top tutar. Emre zaten top tutar. Arda zaten o işin piri olmuş. Valencia ileride top tutuyor. Pedro deseniz aynı şekilde. Yani topu alıp vermeyecek olan adamlar. Buna rağmen Fenerbahçe'nin puan kaybı çok acayip. Hatta yani şey çıktıktan sonra, Arda çıktıktan sonra, Arda Güler çıktıktan sonra golü yemiş olmak da çok acayip. Neden? Çünkü Arda top tutuyordu. Yerine giren Rossi top tutamadı yani. Topa dokunmadı ya da dokundu mu bilmiyorum. Emin değilim.
Arda da herhalde ilk kez mi bilmiyorum ama bir maç boyu, yani 90 dakika boyu sahada kaldı. Son olarak işte bitmeye yakın birkaç dakika kala taraftarları alkışlatmak istediği için herhalde oyundan aldı diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama herhalde ilk kez böyle çocuk adam akıllı oynadı tam süre boyunca. Bir maç süresi ya, boyunca.
Takımın kaptanı kimdi abi? Mert'ti değil mi? Mert. Hakan Yandaş.
Evet.
Mert Hakan Yandaş takımın kaptanı ve ilk 11'de çıktığı maç sayısı ne bileyim Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ara ara birileri sakatlandığı için giren adam sayısından daha az yani.
Hı hı. Abi bu Mert demişken bir parantez açalım. Nihat Kahveci de bayağı bir eleştirmiş. Şimdi Mert Hakan oyunda ama nasıl biliyor musun diyor seyirciye. Ayaklarıyla değil ağzıyla. Kusura bakmasın Mert Hakan, ağzıyla muhteşem oyunda. Seyirciyle, arkadaşlarıyla, rakiple konuşma desen gırla. Her türlü konuşmada sahanın en iyisi ama ayakları oynamıyor. bir oyuncu kulübede 3-4 tane sarı kart yer mi ya demiş. Evet. Doğru değil mi, haklı değil
çok,
mi Nihat Kahveci?
%100 haklı.
Yani bir bakıyorsun sürekli bir öfke, sürekli böyle bir damarlar şişiyor. Ya kardeşim sen futbolcusun. İndi yani bir büyük takımda oynuyorsun diye, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynuyorsun diye böyle bir hırsınla, öfkenle böyle sahada yer alman mı lazım? Ya biraz çenen değil, ayakların konuşacak. Bu kadar basit aslında. %100. Ama bu takıma kaybettiriyor ve seyirciyi geriyor. Sonra Fenerbahçe'de kızıyorlar seyirciye. Vay efendim niye işte yönetimi istifaya davet ediyorsun, oyuncuları ıslıklıyorsun diye. Ya sürekli ortamı gerersen, ya ben bol gerilimle filmi izleyeceğim, Hollywood filmi mi izliyorum ya? Bir maç izliyorum, eğlence izliyorum, spor müsabakası izliyorum. Yani şu sezon başladığından bu yana, gerçi hadi başladığından bu yana demeyelim de, Dünya Kupası arası bittiğinden bu yana şu seyirci bir gönül rahatlığıyla maçı izleyemedi. Maçı izleyemedi ve bu nasıl görülmez, görülür de nasıl bu derde derman bulunmaz, bunu da anlamıyorum bir türlü. Bunu da anlamıyorum. Bir de şöyle bir istatistik var elimde. İlk 7 sıranın iç saha performansına bakın lütfen. Galatasaray 15 maç, puanı 38, attığı gol 35, yediği gol 15. Fenerbahçe yine aynı maç sayısında oynamış iç sahada Galatasaray gibi, puanı 32, attığı gol 42, yediği gol 23. Kendi sahanda 15 maçta 23 gol yemişsin. Mesela Beşiktaş 11 gol yemiş, Galatasaray 15 gol yemiş, Adana Demirspor bile 10 gol yemiş ama Fenerbahçe 23 gol yiyor. Hı hı. Yani burada
sadece Beşiktaş ve İstanbulspor'dan 7 gol yediğini düşünecek olursan,
evet, sadece onları topla tabii canım.
Galatasaray'dan 3 gol yedi.
Galatasaray'dan 3 gol.
10 gol. Ya 3 takım 10 gol zaten.
3 takım 10 gol, evet.
Şimdi Jesus belki taraftarı dönüp ya siz ne yapıyorsunuz, niye ıslıklıyorsunuz diyor ama ya şu öz eleştiriyi de yapsın lütfen. Kadıköy eskiden bu kadar kolay değildi. Hı-hı. Herkesin ayaklarının titreyerek çıktığı sahaydı ya Kadıköy. Ya bunu bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Hı-hı. Fenerbahçe cephesinden diyorum. Yani başka bilmiyorum nelerden bahsedebiliriz ama.
Ben Fenerbahçe'ye, hı-hı, dair birkaç not aldım maçı izlerken. Birincisi, Fenerbahçe takım savunması yapamayan bir takım. Yani bu yüzden, hı-hı, çok fazla gol yiyor. Yani son haftalarda Fenerbahçe son dakikalarda kazandı ya. Kazanmasının, hı hı, sebebi neydi biliyor musunuz? Son dakikalarda bulduğu goller değildi. Rakibe gol atacak dakika kalmamasıydı. Fenerbahçe'nin takım savunması yok. Bakın, savunmayı çizgide tutuyor çünkü offside taktiğiyle oynuyor.
Evet.
Savunmayı çizgide tuttuğu için önde karşılayamıyor rakip hücumlarını. Geride karşılamak zorunda kalıyor. Bu da işte Samet gibi Fenerbahçe'nin yumuşak karnı olan, hı hı, bir oyuncuyla beraber çok gol yediriyor. Altay'ın performansının düşük oluşu keza öyle. Ve Fenerbahçe'nin iddia ediyorum bir oyun planı yok. Niye yok? Fenerbahçe sezon başında yoğun presiyle rakiplerini inanılmaz derecede sindirebilen bir oyun oynuyordu. Dünya Kupası öncesine kadar. Ve biz de hep diyorduk ki yani Fenerbahçe böyle giderse bu takımın önünde kimse duramaz. Takır takır takır takır geçer. İşte bir Konya mağlubiyeti vardı hatta. Hı. Orada da yine Konya biraz daha diri kalmıştı Fenerbahçe karşısında. O presi kırınca kazanmıştı Fenerbahçe'ye karşı.
Evet.
Baktığımız zaman Fenerbahçe'nin oyun stratejisi çok açığa çıktı. Her takım nasıl önlem almasını biliyor.
Hı hı.
Ve Fenerbahçe'nin presli hücumu, presli oyunu artık söz konusu değil.
Hı hı.
Yani hala oynamaya çalışıyorlar ama oyun planları bozulduğu için yepyeni bir oyun planı üretemiyor George Jesus. Oyun planı olmayan bir Fenerbahçe'de işte ya son dakikalarda kazanıyor rakibe dakika kalmadığı için.
Evet.
Ya da işte böyle geldi aldık dediği maçları işte böyle teker teker kaybediyor. 10 kişiyle Beşiktaş'a yeniliyor, 10 kişilik Beşiktaş'a. Evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, atak yapamıyor, 3 yiyor. Trabzon'a gidiyor deplasmanda, kötü Trabzon'a yeniliyor. Hı hı. Yani hafif böyle eli yüzü birazcık düzgün olan bir takım Fenerbahçe'den, evet, ya puan alıyor ya mağlup edip gidiyor baktığın zaman. Yani Jesus'ta devam bu saatten sonra herhalde edilmeyecektir. Hı. Fenerbahçe yönetimi de istemeyecektir. Maç sonu Jesus oyuncuları sahanın ortasına topladı.
Hı hı.
Galiba bir veda konuşması yapmıştır.
Ben kimileri öyle algıladı, o şekilde yorumladı.
Oyuncuları, evet, topladı, artık valizlerinde toplama, hı, vakti geldi diye düşünüyorum Jesus'un.
Jesus her maçtan sonra orta sahaya toplayıp bir konuşmayı yapıyor ama. Yani özel bir konuşma olduğunu düşünmüyorum ben.
O zaman artık valizlerini de toplasın. Çünkü ben Türkiye'deki misyonunu artık tamamladığını düşünüyorum.
Yani bilmiyorum, bu saatten sonra Serhat abi nasıl görüyorsun şampiyonluk şansını Fenerbahçe'nin?
Ben şampiyonluk şansım çok görmüyorum. Yani ama bu birkaç haftadır zaten kendini belli ediyordu. Yani şu anda 6 puan fark var. Yani kağıt üstünde işte ne bileyim kuvvetli bir takımla kıyasladığımızda aslında olmayacak bir şey yok. Lig burası. Ki iki takımın da kendi aralarında maçı var falan. Ama aslında maç sayısı birbirinden eksik. Aslına bakacak olursanız son hafta iki takım da deprem bölgesi takımlarıyla bay maç yapacaklar. İkisi de şey yapacak. Yani aslında Fenerbahçe ve Galatasaray lig tarihinden bu yana belki de ilk kez son maçı yapacaklar.
Evet.
Aslında bu müthiş bir heyecan fırtınası olabilirdi başka şartlarda. Yani belki yine olabilir, bilmiyoruz tabii ki. Hı. Ama yani hani o ışığı ben alamıyorum. Onun için bu kadar şey söylüyorum. Son maçta birbirlerine karşı Galatasaray deplasman, hatta Fenerbahçe o olaylı lig zamanının öcünü alabilirdi. Hani Galatasaray'la Fenerbahçe stadında oynayıp Galatasaray'ın orada kupa kaldırması şeyinin ne derler, hıncını alabilirdi.
İntikamını,
belki.
Evet.
Işıklarının söndürülmesi vesaireler falan gibi şeyin karşılığını verebilirdi. Ama oraya gidecekmiş gibi gözükmüyor. Ya ben şimdi Arda Güler'in mesela rakamlarına bakıyorum. 2 gol atmış Arda Güler. Gol beklentisi 0.48. 2 evet. golü. Yani olmayacak goller atmış. Ha, gerçekten de ikinci gol müthiş bir
özellikle
goldu.
Özellikle o füze ya. Gibi ya. 105 kilometre hızla atmış.
Yani füzenin dışında gör tam arkasından çekmiş ya kamera bir de.
Evet.
Mükemmel bir atı olmuş bence. Tam böyle gerçekten de onun bakarak attığını görebiliyorsun. Süper. İşte 3 kez rakip ceza sahasında buluşmuş. Ondan sonra 2 isabetli şutu var. 7 başarılı driblingi var. 4 uzun pası var ki pas yüzdesi %100. 71 isabetli pası var ki pas yüzdesi %91. Bir de üstüne durmamış 7 tane sahipsiz top kazanmış. Yani bir oyuncu ne yapabilir arkadaş, yani orta sahanın ilerisinde oynayan, hücumun gerisinde oynayan bir oyuncu daha fazla ne yapabilir? Yani böyle bir oyuncunuz varsa ve istatistikleriniz de böyleyse hani bir şekilde bu takımın kazanmış olması lazım. Kazanamamış olmasının sebepleri gerçekten böyle 6 saat 7 saat falan konuşmamız lazım bizim. Ama hepimiz ayrı ayrı şeyler de yazsak, 20'şer sayfa şeyi yazsak birbirimize 3-4 noktada anca buluşuruz. Ya çünkü o kadar çok sebep var ki kazanamamasını sağlayan. Ama bu sebeplerin hiçbirinde ne teker teker bireysel olarak oyuncular var ne şey var, seyirci var. Hani seyirci bağırdı çağırdı o yüzden, yok alakası yok yani. Yani kötü yanlış giden bir şeyler var ve bu da çok belli. Şimdi dünden beri şeyler dolaşıyor, belki görmüşsünüzdür. Programdan sonra vaktimiz kalırsa onun da üstünden geçelim. Ali Koç'un 2018 yılından bu yana yaptığı bütün transferler var. Gerçekten de şöyle bakınca vay be dedim. Hatırladım yani o transferlerin neler olduğunu. Vay be diyorsunuz hakikaten yani.
Abi
hani buna rağmen Fenerbahçe'nin bir yetki dememiş olması için gerçekten işte başta Çağlar'ın da söylediği gibi özel bir çaba göstermiş olmak gerekiyor.
Vallahi
yani dediğin gibi son haftaya kadar müthiş bir heyecan fırtınasıyla gidebilecekken gitmemiş olmasına da ben açıkçası çok üzüldüm yani.
Evet. İşte şarkıda dediği gibi kimler geldi kimler geçti Fenerbahçe'de, ama işte o istikrar düzenden bahsedebilmek çok güç. Peki var mı başka Fenerbahçe için söyleyecekleriniz, geçelim mi Galatasaray'a?
Tek bir şey söylemek isterim. Şimdi belki Fenerbahçe taraftarı, bizi dinleyen taraftarı, hatta fanatik düzeyde Fenerbahçeli olanlar bize kızıyor olabilir. Yani diye olabilir ki Galatasaray'da 3-3 berabere kaldı. Hı-hı. Fenerbahçe'de kaldı. Niye?
Dur, şimdi ona da yükleneceğiz.
Bu kadar Fenerbahçe'nin üstüne geliyorsunuz. Şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe iki farklı üstünken,
tabii,
maçı verirken
2-0'dan, evet.
Galatasaray iki farklı gerideyken rakibini yakaladı. Fenerbahçe'nin veremediği reaksiyonlar var saha içerisinde. Şampiyonluğu belirleyen temel kriterlerden bir tanesi de takım gerideyken verilen reaksiyon ve takım öndeyken yapılan doğru hamlelerdir. Fenerbahçe doğru hamleyi yapamıyor. Öndeyken çok panik oynuyor. İşte üçüncü golü buluyor. Anında gol yiyor. İkinci golü atıyor. Anında gol yiyor. Anında atak yiyor. Hı hı. Çok panik bir Fenerbahçe var. Golü bulduktan sonra oyunu tutma aşamasında. Bunları da vurgulamak isterim Fenerbahçe'ye dair.
Çok panik. Bir de işte Jesus'un ilk dönemlerinde o sihirli teknik direktör dokunuşlarını bolca yapardı. Ama bu son dönemlerde, son haftalarda göremiyoruz. Takım performans ivme kaybediyor ama gerekli müdahaleyi yapamıyor bir türlü kenardan ve bunun da acısını çekiyor takım.
Yapamayınca da ligin sportif gerçekliği olmuyor.
Olmuyor. Evet. Aynen öyle. Peki geçelim diğer 3-3'lük maça. Galatasaray'da Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'le karşılaştı ve bu maçta 3-3 sona erdi. Yine bu maçta bayağı bir ilgi çekici noktalar oldu, notlarımız oldu. Serhat abi, bu maç için açılış cümlelerin nasıl olur? Dinleyelim.
Açılış cümlem şöyle olur. Pazar günü Tarabya'da dostlarla oturmaya gitmiştim. Ondan sonra oradan evime doğru dönerken tam böyle aha dur dedim, maç var dedim ya. Şu maçı şöyle gördüm. Tam stadın önünden geçiyordum ve araba tabii yükü falan oranın abartmış durumdaydı. Ve tam oradan geçerken ooo diye bir ses çıktı. Ne oluyor dedim, radyoya bastım. Radyoda şey diyor, Saşa boyu yandan orta yaptı ve Kerem vurdu, gol oldu şeklinde. Tam böyle oradan geçerken gol oldu, ilk gol. 6. dakikada. Ben çünkü hafif şeyi beklemiştim. Maç başlasın da trafik hafiflesin öyle geçeyim diye beklemiştim. Maçın en başında gol oldu. Oo dedim, tamam Galatasaray 6. dakikada golü attıysa bunun arkası dedim hayli hayli gelir, evet dedim. Hadi bakalım hayırlısı falan dedim böyle. Fakat öyle olmadı. Öyle olmadığının sebeplerinin de neler olduğunu işte eve gittim canlı olarak ikinci yarıyı seyrettim. Sonra birinci yarıyı tekrar baştan seyrettim. Orada gördüm.
Yani o ilk golde şimdi biraz gri alan gibi, pozisyon gibi Oliveira'nın bir faulü var gibi gözüküyor. Şimdi eski hakem yorumcularına da baktım. Az bir 70'lesine bu golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Tartışılır tabii. Bu golden sonra ancak Serhat abi de bahsetti. Ya arka arkaya 18 ile 30. dakika arası, yani 12 dakikalık süre içerisinde 3 tane birden gol yiyorsunuz.
Evet.
Yani
büyük takımlar 3 gol yemezler öyle 12
ve
dakikada.
Ve kendi sahandaysan 10. ve şampiyonun en büyük favorisiysen, böyle bir rüya gibi bir kadroya sahipsen, şöyleysen böyleysen, bu 12 dakikada bu 3 golü yemezsin.
Evet.
Neler dersin?
Çok bireysel hatalarla gelen goller. Yani Nelson'un rakibini kaçırıp özellikle birinci değil golde mi? Cagne. Tabii ki bacak boyu çok daha uzun Nelson'dan ama daha hantal bir oyuncu Cagne Nelson'a göre. Atıyor golü. İkinci golde işte Muslera'nın inanılmaz ikramı. Üçüncü gol keza yine öyle. Savunmaya çarpan bir topla. Saça boya çarpıyor zannedersem.
Evet.
Hatırlamıyorsam. Evet. Arka arkaya şok goller yedi Galatasaray. Ama attığı birinci gol bana göre futbol okullarında ders olarak okutulabilir. Hı-hı. Galatasaray'ın golü.
Şu hızlı atakla gelen
evet, golü. Kerem'le. Evet. Direkt oyun ne demek? İşte hani hep konuşuluyor ya. Bir Guardiola'nın 4-3-3'lük oyunu var. Bir de direkt oyun var. Türkiye'de Guardiola sistemi geçerli olamaz diye bir fikir var. Ben de katılırım buna. Direkt oyunun ne demek olduğunu atılan bu golle anlayabilir futbol severler. Bana göre futbol okullarında ders olarak okutulması gereken bir gol. Evet, Oliveira'nın pozisyonu çok tartışılır. Ama Galatasaray'ın beğendiğim noktası ikinci yarıda topu alıp rakibe hiç vermeyip kalesinin tehlikeden uzak tutmasıydı. Yani çok ciddi bir ön alan paslaşması, ön alan baskısı yarattı Galatasaray. Topu rakibe vermedi. Bu da savunmayı rahatlattı. Evet. Böyle 3-3'ü yakaladı. 4-3 de yapabilirdi ama Icardi'nin işte...
Ah evet, orada Icardi.
İşte bir geçen başlık gördüm Panenka'ya dair. Lakayetlik mi, saygısızlık mı, yoksa bir sanat mı bu diye. Hakikaten ikisi arasında bu sefer saygısızlığa sayılabilecek bir penaltı vuruşu gerçekleştirdi. Ümraniyespor'da Ümraniyespor'a karşı atmıştı 3-2 Galatasaray'ın kazandığı maçta. Ama bugün atamadı. Galatasaray için tabii kötü bir puan kaybıydı ama onlar da eminim Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra derin bir oh çekmişlerdir. Şunu söyleyebilirim Galatasaray'a dair. Ciddi bir form düşüklüğü var Galatasaray'da. Hele ki Gomis'in ben artık forma giymeyeceğim açıklamasından sonra eminim takım çok etkilenmiş.
Bir de öyle bir kriz patlak verdi.
Öyle bir kriz patlak vermiştir. İçeride nasıl yönetiliyor bilmiyoruz ama eminim takımı da derinden etkilemiştir. Bundan sonraki süreç Galatasaray adına nasıl olur onu bekleyelim görelim. Ama Beşiktaş derbisine biraz yaralı çıkacak Galatasaray gibi geliyor bana.
Evet. Serhat abi hatta değil mi bu arada?
Evet. Heh,
tamam,
kesinlikle.
Süper. Abi şimdi Icardi'den laf açılmışken o penaltı vuruşu. Şimdi ben başta şöyle düşünüyordum. Sırası mıydı bu Panenka vuruşunu atmanın? Ama bu penaltının gerçek sahibi, yani Çekoslovak futbolcu Panenka, ya gitti 1976 Avrupa Şampiyonası'nda final maçı olabilir. Yanılıyor da olabilir ama final maçında galiba o şutu çekti. Yani en üst düzey futbol platformunda öyle bir şutu denedi. Yani burada mesela bazı dinleyiciler, belki futbol severler kızacaktır. Yani takımın bir defa geride. Yani o şuta gerek var mıydı? Daha böyle doğrudan sonuca git değil mi? Solu veya sağa nişanla çek şutunu, atsın golü gitsin. Yani hani fark açılır, 2-0, 3-0 olur, penaltı kazanır takımın. Hani işi artistliğine vardırırsın ama sırası değildi derler ama işte... Bazen böyle Panenka'nın da kendisi söylemişti. Sanatçı ruhlu bir kişiyim. Yani futbol tamam futbol spor eğlence ama bazen de sanat dokunuşlarına da ihtiyaç var. Böyle göze hoş gelmesi lazım. Biraz estetik yönden de süslemeniz lazım. İşte bazen böyle yeri zamanı değişebiliyor. Futbolcular onu çok ayarlayamıyor. Ayarlayamayabiliyor. Ne dersin Serhat abi?
Valla çok yanlış bir hareketti. Hiç onu ıvı kıvırmadan önce bir söyleyelim. Hani insanlar lafın sonunu merak etmesinler. Hı hı. Çok yanlış bir hareketti. Hani şu olabilir. Hani mesela sizin bütün vuruşlarınız artık ezberlenmiştir, öğrenilmiştir. Siz de böyle abi öyle bir şey yapayım ki bu kesin gol olsun dersiniz. Öyle bir şey yapar. Öyle bir şey diyor ortada. Olmadığı da çok aşikar zaten. Takımın hani zorlanmakta olduğu çok aşikar. Hani böyle senin dediğin gibi 2-0, 3-0 olmaz. 0-0 olur da hani öyle bir maçtır ki abi sen tamam ya dersin. Bu maçı aldık biz, bitti dersin. Hani o kendi kendini belli eder. Öyle bir maç olmadığı da çok belliydi.
Evet.
Buna rağmen o hareketi nasıl ve hangi cüretle yaptığını ben tam çözemiyorum. Ha şu olabilir şimdi gerçekten ha bu arada şey geleyim, bir Gomis'e geleyim. Gomis'in enteresan olan tarafı şu. Gomis bu açıklamayı Twitter üstünden yapıyor. Hani normalde böylesi şeyler içeride durmalı. Kurumsal iletişim olarak yani kurumsal şey olarak yaklaşım olarak içeride konuşulması gereken şeyleri direkt Gomis dışarıya sarkıttı. Ama dışarıya sarkarken de en acayip, bana en acayip gelen şey, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Diğer futbolcuların da buna like vermesiydi. Hatta Cagne dahil.
Şimdi orada şöyle bir yorum yapıyorlar abi. İşte Kerem niye beğendi? Muslera niye beğendi? Burada biraz da hani orta yolu bulmaya çalışıyor diyorlar futbolcular. Yani tamam mesela Kerem Aktürkoğlu'nu seçelim. Doğrudan yönetimin Okan Buruk'un ya da Gomis'in yanından taraf tutmuyor. Yani hani Gomis de bak bizden biri. O da bizim grubumuzdan, dışlamayalım tarzında yaklaşmaya çalışıyor diyorlar bu tamam, like atarak.
Yönetime atarlanan biri varsa siz onu like verirseniz onu yönetime karşı korumuş olursunuz. Yönetimi yermiş olursunuz. Hani bu kadar basit. Bunu hiç tartışmaya falan mahal yok bunda.
Bu arada
söyle lütfen.
Abi şey Hürriyet gazetesinde bu krizle ilgili bir perde arkasına haberleştirmiş. Şöyle söyleniliyor haberde. Futbolcular adına konuşan Muslera hepimiz onun aramıza dönmesini istiyoruz deyince yönetim ceza vermekten vazgeçti. Alanya maçında oyuna alınmadığı için sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini Okan Buruk'a bildiren ve yönetimin tepkisini çeken Gomis, takım arkadaşlarının isteği üzerine affedildi deniliyor. Başkan Dursun Özbek'le görüşen kaptan Muslera, Fransız oyuncunun takım için önemini anlatıp ceza verilmemesini istediklerini bildirdi. Ve Özbek'in daha sonra Gomis'le bir araya getirdiği Okan Buruk'ta yumuşayınca olay tatlıya bağlanmış.
Gomis %100 haklı buluyor.
Çok yanlış.
Gomis'i mi haklı buluyor?
Ben Gomis'i haklı buluyorum.
Yani orada hakikaten şimdi Barış Alper, yani kendisi durunca Barış Alper'i niye sokarsın oyuna?
Bilemiyorum. Ya şimdi işte. Hakikaten sezon başında çok puan kazandırdı Galatasaray'a. Yaşına rağmen çok iyi bir performans gösteriyor. Çok arıyor, çok arzuluyor. Hakikaten yani Gomis Galatasaray için çok büyük bir karakter.
Evet.
Gomis'in ben içerlemesini anlıyorum. Yani Alanya Spor maçında onun yerine Barış Alper'in oynaması. Mevkisi o değil. Santrafor opsiyonunda çok iyi bir golcün var. Tamam Barış Alper de çok iyi maçlarda çok önemli performanslar verdi.
Fenerbahçe'de daha iyi oynuyor bence.
Olmak üzere. Bence de. Bir de elinde net bir forvetin var ya. Gomis'in var. Hı. Yani bir santraforun var. Sen niye bir açığı santraforu koyuyorsun? Gomis eminim şey diyordur. Yani benim kariyerimde birisi. Tamam Icardi'nin yedeği olmayı kabul ettim. Eyvallah. Ama bu kadar da değil. Ben Barış Alper'in de mi yedeğiyim? Düşüncesine girmiş olabilir bu büyük kariyer.
Mesela Seferovic'i gönderdiler. Gomis'e güvendikleri için. Böyle mi güvendin mesela?
Ya ben çok anlayış göstermeliler Gomis'e karşı. Çok saygı duymalılar Gomis'e karşı. Galatasaray'ın bir şampiyonluğuna doğrudan etki etmiş. Galatasaray'a bir şampiyonluk kupası getirmiş bir oyuncu Gomis. Çok saygı duymalı yani.
Şimdi tatlıya bağlandı diyor ama elbet onun artçı şokları da sürecektir bence yani. Öyle bilmiyorum. Olay birden hani kapandı etti diye söylüyorlar da. Yani onun krizin etkileri sürecektir.
Umarım kalbini alırlar, gönlünü alırlar Gomis'in. Alırlarsa sorun yok. Çünkü Galatasaray'ı çok seven bir oyuncu.
Gomis'in gönlünü almalılar mı peki bilmiyorum ben.
%100
ya.
Almalılar. Yani, %100 almalılar.
Bence almalılar. Bu... Ya, o bir futbolcu, bir maaşlı eleman yani. Ya, siz burada şeyi tartışıyoruz. Hani burada ben bunu tartışmadığımızı düşünüyorum. Ne bileyim Okan Buruk yanlış şeyler yapıyor ve oynatması gereken adamı oynatmıyor. Ya da oynatmaması gereken adamı oynatıyor diyebiliyor muyuz? Ki 3-3'ten sonra anlamsızca yine Okan Buruk şeyi başladı. Gitsin Okan Buruk yerine kim gelsin konuşmaları başladı. Hı-hı. Çok gülüyorum ben buna. Yani ya bunu tartışıyoruz biz. Ya çünkü her maça çıkarılmayan adam abi ben o hafta maça çıkmayacağım o zaman. Ben gelmiyorum maça diyemez. dememeli ama diyemez de yani. O sen abi hayır köpek gibi geleceksin. Burada ben sana söylediğim süre boyunca bu maçı yapacaksın deyince herkes o adam oraya gitmeli. Ya da çok ciddi bir şekilde cezalandırılmalı. Yani şey bunu hak etmiyor. Galatasaray onu hak etmiyor yani. Sonuçta antrenör ne derse o olur. Antrenör o anda onu görmüştür. Yani ne bileyim. Mesela Şisiye'yi hatırlıyorsunuz. Beşiktaş maçında oraya çıkartmaması gereken gencecik elemanları çıkarttı. Ve 2-0 yendi. Haklı çıktı.
Evet.
Belki de bu maçta da böyle bir şey gördü yani. Şimdi Okan Buruk'u bu kırlar rencide etmek bence kötü. Ha Okan Buruk'un yanlışı yok mudur? Evet ya 12 dakikada 3 gol yemek ve o sırada tepki evet. vermemiş olmak bir yanlıştır. Bir tamam de... bunu bir kenara bırakalım. Hı-hı. Ama arkasından gelen işte 4 gol 5 gol potansiyel futbolunu oynatan da Okan Buruk'tur. Nokta yani.
Bir de derler ki Okan Buruk'un şöyle de bir yanlışı var. Şimdi bu takım 10 günde 2 haftalık süreç içerisinde tamam 6, 4, 3, 13 gollük bir periyodu geçirdi. Yani evet. Kayseri Spor'a 6 atıyorsunuz, Alanya'ya 4 atıyorsunuz. Burada belki bir puan var ama 3 gol attınız. Ve kemik kadro aynı. Hemen hemen aynı 11'lerle çıktı. Burada acaba biraz oyuncular yoruldu mu? Veya yorulunca da ufak böyle bazı ince ayarlara ihtiyaç hasıl oldu mu? Ve siz bu ihtiyacın neticesinde gerekli değiştirmeleri yapsa mıydınız acaba? Diye eleştiriler var. Bilmem katılır mısınız? Yani birkaç böyle bir değişiklik en azından... Ya Premier Lig'de bakıyorsun 3-4 kulvarda birden takımlar mücadele veriyor. İşte Manchester City'sinden tut Arsenal'ına kadar ve geniş kadro hazırlıyorlar. O yüzden sadece bir sabit 11'le çok da uzun vadede yol alamazsınız. Yani burada bazı gerekli değiştirmeleri keşke yapsaydı diye eleştiriler var Okan Buruk'a dönük. Yani tamam sabit 11, kemikleşmiş bir 11'in bulunması güzel ama futbolda artık öyle bir... bak şimdi hafta içi mesaisi bundan birkaç yıl önce yoktu. Hı hı. Artık hafta içine de maçlar konuluyor. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gidenler için Avrupa'daki mesai sürüyor. Bütün bunlar için böyle geniş tanımlı bir kadroya ihtiyacınız var. Ve arada bir de bazı dinlendirmeler yapmak zorundasınız. Bunu Okan Buruk yapmadığı için de tepki gösteriyor bazı taraftarlarda.
Gösterilebilir tabii.
Yani şöyle de eleştiri var mesela. Karagümrük'ün bu kadar iyi olduğu biliniyor. Biz burada Veri Maç programlarında haftalardır Fatih Karagümrük'e bir şekilde dikkat çekiyoruz. Yani o spot ışıklarını çeviriyoruz. Bak diyoruz burada Borini var, Cagne var, Bertolacci var, Ozdoyev, Şukurov gibi böyle bir kurulu bir düzen var. Ve Pirlo gibi de iyi bir futbol beyni var, aklı var. Yani işler iyi gidiyor Karagümrük açısından. Bu maçta mesela şöyle de bir görüş var. Ya Icardi'nin dinlendirilmesi zamanı mıydı?
Yani sakat da ama yani Beşiktaş ama, maçına hazır etmek adına.
Ya şimdi onun da sarı kart sınırı da var ya. Evet. Kimisi de ondan sebeple oynatmadı ilk 11'de diyorlar. Hı-hı. Yani burada yani teknik direktör yetenekleri de hani bu zor dönemde Okan Buruk'un sorgulanıyor. Bilmiyorum böyle iki farklı görüş şu anda gündemde Galatasaray'ın gündeminde.
Ya bence Okan Buruk'un teknik direktörlük yeteneği sorgulanamaz. Hı-hı. Yani o rüştünü ispat etti bence. Hı. Yani Başakşehir şampiyonluğuyla etti. Galatasaray'ın başında oyuna müdahaleleriyle. İşte 2-3 hafta önce Mitchell'ün gol attığı, sonradan hı-hı, oyuna girdiği, Zaniolo'nun attığı hangi maçtı o? O maçta kazanılan 3 puan. Yani bunlar. Okan Buruk Fener'i içeride sahasında 3-0 yeniyorsun. Beşiktaş'ı çok sürpriz bir 11'le çıkıyorsun. 2-1 mağlup ediyorsun kendi sahanda.
Evet.
Artık bunlar Başakşehir'i 7-0 yeniyorsun, gidiyorsun. Artık Okan Buruk'un teknik direktörlük yeteneği, hı hı, Türkiye'de tartışılamaz. Avrupa düzeyinde tartışabilirsiniz. Ama Türkiye'de tartışılamaz.
Öyle tabii de işte bazı maçlarda, bu arada Antalya Spor maçı.
Antalya Spor, evet.
Yani işte bazı noktalarda da insan tepki göstereceği yerleri söyleyebiliyor veya parmak basabiliyor, dikkat çekebiliyor. Bunu da böyle bir notlarımızla arasına alalım istedim. Zaniolo aslında çok da kötü performans göstermedi.
Forvet'te
tamam. Kendi standardında etkisiz de diyebiliriz. Eyvallah ama pozisyona girdi. Şutlarını attı. Burada biraz daha son vuruşlarda dikkat gösteremez miydi? Gösterebilirdi ama sonuçta kaç kere santrafor oynadı bu çocuk?
Evet.
Değil mi? Hem İtalya'da, Roma'da olsun, işte burada olsun. O yüzden bocaladı ve olmadı bir şekilde. Mertens'e yine bir ayrıca parantez açılıyor. Onun da yorulduğuna dair eleştiriler var.
Doğru, katılıyorum. Fizik kapasitesi yani işte, artık...
Değil mi? 35 yaşında artık yani.
Kaldıramıyor artık çok 90 dakikaları. Ama Galatasaray yine de oyun olarak, takım olarak Okan Buruk özelinde taktiksel manada Fenerbahçe kadar tepkili değilim. Çünkü çok fazla bireysel hatalardan kaynaklı bir beraberlik geldi. Yani Mustera'nın, Nelson'un bireysel olarak çok fazla oyunun içinde olamamalarından kaynaklı olarak bir şey geldi. Abdullah Avcı'nın bir sözü vardır. Ben bireysel hata yapan oyuncuya kızmam. Takım kaybederse takıma hiçbir şey demem bireysel hatalardan kaynaklı. Takım oyununu oynayamazsak eğer çok kızarım demişti. Trabzonspor'u şampiyon yaptığı sene. Ben de biraz bu noktadayım. Yani bireysel olarak yapılan hatalar sonucunda teknik direktör çok eleştirilmemeli. Oyun sistemi. Galatasaray yine çok güzel top oynadı. Yine çok keyif verdi. Ben çok keyif aldım Galatasaray'ı izlemekten. Hele Başak, Karagümrük'ü de izlemekten tabii. Evet. Maç çok güzel bir maçtı.
Aynen öyle.
O yüzden Fenerbahçe kadar kızamayacağım Galatasaray'a. Kızgın değilim o kadar Galatasaray'a.
Peki var mı eklemek istediklerin Serhat abi Galatasaray maçı içinde?
Galatasaray maçı içinde yani benim bir tezim vardı. O tezi her hafta doğruluyorum. Yani her hafta demeyeyim de olduğu haftalarda doğruluyorum. Okan Buruk'un, daha önce sizlerle de konuştuk bunu. Özellikle de konuştuk, programda da konuştuk. Okan Buruk'un ezberinde bir takım var. O takım mükemmel oynuyor. Hani ileride Icardi olursa, arkasında Mertens olursa, şu bu filan falan. Ve o takım gerçekten mükemmel oynuyor ve tartışmasız çok iyi gidiyor. Ama o takım birazcık bozulmaya başlayınca, mesela yarım devre dışarıda kalınca, Icardi dışarıda kalınca olay bambaşka bir yere gidiyor ve Galatasaray çok zor toparlanıyor. Belki Galatasaray'ın biraz bunun üzerine çalışması lazım. Yani mesela atıyorum Beşiktaş'ın karşısına çıkacağı zaman işte birisi sakatlanırsa o sakatlanının yerini dolduramayabilir Okan Buruk şaşkınlığı var bende.
Evet. Bir de bu maçta son goldü galiba. Torreira'nın nefis pası vardı değil mi? Şöyle topun altına girerek asisten önceki pas şahaneydi vallahi.
Kerem'e
yani.
Çıkardı. Evet. Kerem'in boya verdiği. Sacha Boy'da bir gol bir asistle oynadı.
Evet. Evet. O da ilk golünü attı galiba. Böyle bir maç.
Maçta 3 falan bittiği için biraz böyle şeysiz olduğu için hakemler yine konuşulmaz oldu. Daha doğrusu büyük takımların lehine de böyle hakem hataları yapılınca her nasıl olursa bir şekilde ben bu ligi bitirtmem falan diyen insanlar kayboluyorlar. Evet. Direkt konuşulmaz oluyor bunlar. Hiç konuşulmasın. Yani ben demiyorum ki niye bu maçta konuşmadınız? Burada da konuşun. Rakip takımın hakkını savunun demiyorum ama diğer maçlarda da konuşmayın arkadaşlar. Hadi diyorum yani.
Vallahi hakem için illa konuşacak olursak sadece şunu söyleyeyim. Çok da uzatmayalım. Hem Galatasaray maçında hem Fenerbahçe maçında gri pozisyonlar bir hayli fazlaydı. Yani tamam, genel anlamda hakemler iyi yönetti denilebilir ama bazı haksız kararlar düdüklerde oldu diyebiliriz. Neyse, çok da vaktimizi bununla doldurmayalım isterseniz. Beşiktaş'a geçelim o halde. Şimdi Serhat abi, Beşiktaş'ı sana bırakıyorum yine ilk olarak. Ümraniyespor deplasmanındaydı. 2-0'lık bir galibiyet ama oyun anlamında, futbol anlamında çok da tat vermedi. Ne dersin?
Trabzon'un aynısı maç oldu. Yani Trabzon maçında olanın aynısı oldu. Trabzon maçıyla Ümraniyespor maçını daha sonra yan yana getirip aşağı yukarı eş zamanlı tekrar seyrettim. Ve şunu gördüm, bilmiyorum siz ne dersiniz? Bu maçlardaki Beşiktaş'ın ileriye doğru gidememesinin ya da pozisyon şeyi yaratamamasının sebebini ben Abubakar'da buluyorum. Neden? Çok saçma gelip hani acayip gol attı adam falan böyle. Abi diyorsun sana Abubakar'a diyebilir. Hatta bir sürü şey bence yanlış bir biçimde Abubakar'ı haftanın hücumcusu olarak vermişler. Çok yanlış bence. Neyse. Abubakar kıpırdamıyor. Durarak oynuyor. Sakin sakin oluyor ve sakin olduğu zaman Beşiktaş'ın hücumunda o koşmaya alışmış, birbirinin içinden böyle geçerek oynamaya alışmış insanlar ve yer değiştiren insanlar Abubakar'a çarpıyorlar. Gerçekten de çarpıyorlar. Şimdi ilk golün olmadığını düşünelim. İlk golün nasıl olduğunu bilmiyorum. İzlediniz mi maçı? İlk golü hatırladım.
Redmond'un golü. Golde...
Evet ama şöyle ya, Cenk inanılmaz akıllıca bir pas verdi. Biraz da şans da vardı orada. Hiç şey yapmayalım. İnanılmaz bir pas verdi. Verdiği inanılmaz pastan sonra rakip defans o kadar böyle bir... yanlış hareket etti ki Redmond böyle bir vücut çalımıyla falan, yani hiç topa dokunmadan vücut çalımıyla adamı dışarı çıkarttı ve golünü attı. Bu gol olmayabilirdi. Yani normal şartlarda ne bileyim topu takip eden bir defans elemanı, hatta topu takip eden iki defans elemanı bunu böyle gol olmasını izin vermeyebilirdi. İzin vermeseydi Beşiktaş aynı Trabzon maçının moduna girecekti. Ben size net söyleyeyim. Net bir şekilde bu var yani. İkinci golde de Abubakar yani yine hani atılmaması gereken golü attı. Hani öyle bir gol olmaz. Normalde öyle bir şey atılamaz yani. Adamın becerisi vesaire falan. Ama iki golde mucize gol kavlinden geldi. Eğer bu goller olmasaydı hani bu golleri çıkarttığınızda geriye de doğru dürüst pozisyon kalmıyor. Hatta Trabzon maçından daha az pozisyon kalıyor. Şimdi buna Şenol Güneş geçen maçtan sonra tepki verir demiştim ama tepki veremedi. Yani artık o Gezal mı olur, şu mu olur, bu mu olur tam bilemiyorum. Onun bir tepkisinin olması gerekiyordu ki Gezal da zaten 3 hafta yani ligin sonuna kadar aşağı yukarı dışarıya çıktı. Artık o da yok. Beşiktaş kendi başının çaresine bakmak durumunda kalacak. Yani keyif veriyordu Beşiktaş ve keyifle biz onu izliyorduk. O keyif kalmayınca da çok fazla bir şey olmuyor takımda. Yani takım çok fazla ışık vermiyor. Ha, 2-0 mükemmel bir galibiyet. Ama lig sonuncusu bir takıma ciddi pozisyonlar da vererek Mert yine maçın yıldızı oldu. Mert'in maçın yıldızı olması gerekmiyor eğer siz çok iyi bir takımsanız. Ha tamam ya evet bir kaleciniz var ve kaleci daima mükemmel bir şeydir o ayrı. Ama yani her maçta da bu adam takımın yıldızı oluyorsa sizin takımda giden yanlış bir şeyler var demektir anlamına gelir. Hani bu maçta bir de üstüne şeyler oldu. Ha Hacı Ahmetoviç'in bence ve Getson'un beraber oynaması ve doğru yerlerde beraber oynamaları takımı biraz daha rahat ileriye çıkarttı. Ama Galatasaray maçında ben Galatasaray'ın bu takımı eğer doğru şekilde oynarsa çok ciddi işler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir de bugün gazetelerde gördüm. Omer Kolay'ı çok böyle göklere çıkartmışlar. Abi adam geldi hiç gol atı olmuyor bilmem ne filan. Aslanlar gibi oynuyor Beşiktaş'ın defansı filan diyorlar ama. İki futbolcunun arasından o kadar çok top geçiyor ki. Saiz ile Kolay arasından. Mert bunları o kadar çok çıkartıp ikisinin arkasını topluyor ki. Biz bunları konuşmaz olduk ama Galatasaray gibi Kerem ve Icardi ile böyle çıkır çıkır beklerin arasına girebilen adamlar çok ciddi sorun çıkartır. Her takıma çıkartırlar, Beşiktaş'a daha fazla çıkartır yani.
Kolay ile Tayyip Talha daha iyi ikili gibi gözüküyor. Ne dersin?
Tayyip Talha biraz daha hızlı refleks veriyordu. Saiz'in öyle refleksi yok. Oyunu çok iyi kuruyor ama refleksif hareketleri yok. Böyle birdenbire hani araya girip top çıkartma falan gibi hareketleri yok. O yüzden de dediğim gibi ikisinin arasına giren futbolcular o kadar çok Mert'le karşı karşıya kalıyorlar ki ama oradaki şey genelde hücum elemanları o kadar yetenekli değil diğer takımların en azından şimdiye kadar oynadıkları takımların ve bu çok fazla gole dönüşmedi ama işte Kerem'in de son vuruşları çok iyi, Mertens'in de son vuruşları çok iyi, Icardi'nin son vuruşlarını zaten tartışacak bir şey yok. O anlamda çok acayip bir şeyler olabilir.
Peki, Çağlar'a döneyim. Yorumların ardından bakalım Beşiktaş maçı için neler söyleyecek?
Beşiktaş maçına dair, Beşiktaş'a dair görüşümü birkaç hafta önce şöyle ifade etmiştim. Bana göre Valerian'le Şenol Güneş arasında oyun olarak ciddi bir fark yok. Ama Beşiktaş daha skoru İsmail dönemine göre daha rahat alıyor demiştim. Yani sonuca gitmeyi daha iyi beceriyor artık Şenol Güneş'le beraber demiştim. Bana göre bu maç da öyle bir maçtı. Bireysel yeteneklere dayalı bir oyun sistemi var gibi geliyor Beşiktaş'ın. Yani Şenol Güneş buna mecbur. Bakıyorsun Redmond'ın, bakıyorsun Abubakar'ın çok bireysel yetenekleri belirleyici oluyor Beşiktaş'ın maçları kazanmasında. Şimdi Abubakar'ı ayrı bir parantez açmak isterim. Attığı gol gerçek Ronaldo golü. Ronaldo Nazario golü. Yani hatta biraz bana 2002 Dünya Kupası yarı finalinde Ronaldo'dan yediğimiz golü de hatırlattı. Tam öyle gelmişti. Vallahi çok büyük yetenek, çok büyük karakter. Seneye Beşiktaş Avrupa'da olursa Abubakar düzeyinde birkaç transfere daha ihtiyacı var. O zaman şu kadroyla bile bunu yapan Beşiktaş daha iyi bir kadroyla ligin tozunu attırır gibi geliyor. Yani çok iddialı bir konuma gelir. Redmond'a ayrı bir parantez açmak isterim. Bana göre Beşiktaş'ın en iyilerinden birisiydi.
Evet.
Hemen her pozisyonda Beşiktaş'ın katkısı vardı ve biraz bitiriciliği iyi olsa Redmond'ın yani maç 4'e 5'e giderdi Beşiktaş adına. Evet Beşiktaş çok kötü bir oyun oynadı ama Cenk'e ayrı bir parantez açmak isterim. İki tane net gol pozisyonunu çok
ve yine faydalanamadı.
Yedi. Yani Cenk'e yakıştıramıyorum bunu. Omar Kolay Saiz ikilisini de ben açıkçası Beşiktaş'ın savunma ikilisi olarak göremiyorum. Yani bireysel olarak önemli yetenekleri var iki oyuncunun da. Ayak kullanma mesela Saiz'in oyun kurma, uzun top atma gibi çok önemli meziyetleri var. Ama açıkçası bu ikili yan yana olmuyor.
Evet.
Yani şeyi iyi bir Mertens, Icardi, Kerem üçlüsü şu savunma tandemini Serhat abinin dediği gibi darmadağın edebilir.
Redmond da demişken sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Takımda kalmasını istiyormuş Beşiktaş. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde sezon sonu hep işaret edilmiş. Ancak sezon sonu beklenmeden futbolcuyla nikah tazelemek istiyor deniliyor haberde Beşiktaş için. Redmond'a 1 milyon 300 bin euro maaşla 2+1 yıllık sözleşme imzalatılması da hedeflerden biriymiş. Peki o zaman yavaştan kapayalım mı, ne dersiniz? Var mı eklemek istedikleriniz? Serhat abi.
Ben birkaç data çıkarttım. O lütfen dataları yarın açalım bence üstünden.
Tamam, olur abi.
Çünkü bu sene yapılan transfer, hani Ali Koç'un transferleri dedik ya. Hı-hı. Biraz onları çıkarttım. Bu sene takımlara en çok puan kazandıran transferler, takımında en çok dakika alan yeni transferler vesaire gibi birkaç data çıkardım. Çok enteresan sonuçları var için. Umulmadık sonuçları var. Onları konuşalım.
Tamam.
Yarın.
Hepsini tamam. Yarın da sözleşelim. Saat 15-14'ü gösterdiğinde Veri Maç'la yeniden buluşalım diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Of the highest power.